Merhaba, burası Ata Radyo. Türkiye'de ve dünyada olup bitenler, ekonomi, demokrasi ve özgürlükler, siyaset ve insanlar hakkında yapmış olduğumuz yayınlardan bir diğerine hoş geldiniz. Bizlere Twitter üzerinden Ata Radyo 1923 hesabından ulaşabilirsiniz. Bu podcast'imizde İzmir İktisat Kongresi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu açılış konuşmasını sizlere aktaracağız. Biliyorsunuz, Türkiye'deki İktisat Kongresi İzmir'de 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında, yani daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce gerçekleştirilmiştir. Bu kongrenin önemi, ilan edilecek olan Cumhuriyet'in, yani ülkenin yeni rejiminin ayaklarını basacağı, üzerinde yükseleceği iktisat politikalarının ne olacağının belirlenmesiydi. Dolayısıyla bu kongrede Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu konuşma da oldukça önemlidir. Sizlere şimdi bu konuşmayı sunuyorum. Mustafa Kemal Atatürk 10 Ağustos 2018 tarihinde ülkemizin yaşamış olduğu dolar kuru yükseliş, ani dolar kuru yükseliş ve bunun sebepleri ni ta 1923 yılında nasıl görmüş? Bu konuşmada bunu göreceksiniz. Şimdi Mustafa Kemal'in sözleriyle devam edelim. Efendiler, aziz Türkiye'mizin iktisadi yükselme gereklerini aramak ve bulmak gibi vatani, hayati ve milli bir kutsal amaç için bugün burada toplanmış olan sizlerin saygıdeğer halk temsilcilerinin karşısında bulunmakla çok mutlu ve sevinçliyim. Efendiler, uzun ihmallerle ve derin ilgisizlik ile geçen yüzyılların iktisadi yapımızda açtığı yaraları tedavi etmek, tedavi çarelerini aramak ve memleketi bayındırlığa, milli bir rahatlığa, mutluluğa ve servete ulaştıracak yolları bulmak için gerçekleşecek çalışmanızın çok kıymetli ve başarılı sonuçlara ulaşmasını dilerim. Arkadaşlar, sizler doğrudan doğruya milletimizi oluşturan halk sınıflarının içinden geliyorsunuz ve onlar tarafından seçilmiş olarak geliyorsunuz. Bunun için memleketimizin, milletimizin halini, ihtiyacını ve milletimizin emellerini, üzüntülerini yakından biliyorsunuz. Herkesten daha iyi biliyorsunuz. Sizin söyleyeceğiniz sözler, alınması gereğini söyleyeceğiniz önlemler, doğrudan doğruya halkın dilinden söylenmiş gibi kabul olunur. Bu en büyük doğrudur. Zira halkın sesi, hakkın sesidir. Efendiler, tarih, milletlerin yükselme ve düşmesi sebeplerini ararken birçok siyasi, askeri, sosyal nedenler bulmakta ve saymaktadır. Şüphe yok, bütün bu nedenler sosyal olaylarda etkilidir. Fakat bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla, yükselmesiyle, düşmesiyle ilgili ve ilişkili olan milletin ekonomisidir. Tarihin ve tecrübenin belirlediği bu gerçek, bizim milli hayatımızda ve milli tarihimizde de tamamen görülmüştür. Gerçekten Türk tarihi araştırılırsa, bütün yükselme ve düşme sebeplerinin bir iktisat meselesinden başka bir şey olmadığı anlaşılır. Efendiler, tarihimizi dolduran bunca başarılar, zaferler veyahut yenilgiler, yok olmalar ve felaketler, bunların tümü gerçekleştikleri devirlerdeki iktisadi durumlarımızla ilişkili ve ilgilidir. Yeni Türkiye'mizi, bir parantez için burada, işte yeni Türkiye, şimdi 2018 yılındaki yeni Türkiye değildir. Yeni Türkiye, 29 Ekim 1923 tarihinde kurulmuş olan Cumhuriyet'in ortaya koymuş olduğu Türkiye'dir. Bu topraklardaki en yeni Türkiye, 1923 Cumhuriyeti'nin kurmuş olduğu Türkiye'dir. Devam ediyoruz. Yeni Türkiye'mizi hak ettiği yere ulaştırabilmek için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız. Çünkü zamanımız tamamen bir iktisat devresinden başka bir şey değildir. Efendiler, bir milletin hayat gereklerini, rahatlık ve mutluluğunu oluşturan ekonomiyle uğraşmaması, uğraşamaması dikkatleri çeken bir durumdur. Fakat biz kabul etmek zorundayız ki ekonomimize gereği kadar önem vermemiş bulunuyoruz. Bir milletin doğrudan doğruya hayat gerekleriyle uğraşamaması, o milletin yaşadığı devirleriyle ve devirleri belirleyen tarihiyle çok ilgilidir. Bundan dolayı biz de eğer uğraşamamış isek, gerçek nedenlerini geçirdiğimiz devirlerde ve özellikle tarihimizde arayabiliriz. Fakat böyle bir araştırma yaptığımız zaman yazık ki itirafa mecburuz ki biz henüz şimdiye kadar gerçek, ilmi, olumlu anlamıyla bir milli devir yaşayamadık. Bundan dolayı milli bir tarihe sahip olamadık. Bu noktayı biraz açıklamış olmak için hep beraber Osmanlı tarihini hatırlayalım. Osmanlı tarihinde bütün gayretler, bütün çalışma, milletin isteği, emelleri ve gerçek ihtiyaçları açısından değil, belki şunun bunun özel emellerini, tutkularını karşılamak açısından gerçekleşmiştir. Örneğin, Fatih İstanbul'u aldıktan sonra, yani Selçuk saltanatı ile Doğu Roma İmparatorluğu'nun mirasına konduktan sonra, Batı Roma İmparatorluğu'nda zapt ederek büyük bir saltanat kurmak istedi. Böyle geniş bir emeli izledi. Böyle bir emeli izlemek ve uygulayabilmek için bütün milleti, ana unsuru, ana unsur sözcükleri bundan sonra da geçecek, ana unsur derken Türk milletini belirttiğini Mustafa Kemal'in anımsatmak isterim şimdiden. Ana unsuru arkasından bu hedefe doğru yönlendirdi. Örneğin Yavuz Sultan Selim, Fatih'in açtığı Batı cephesini sağlamlaştırmakla beraber bütün Asya'yı birleştirerek büyük bir İslam imparatorluğu meydana getirmek üzere böyle bir siyasi emel izledi. Ana unsuru bunun arkasından dolaştırdı. Kanuni Sultan Süleyman her iki cepheyi en üst derecede genişletmek, bütün Bahri Sefidi yani Akdeniz'i bir Osmanlı havuzu haline getirmek, Hindistan üzerinde gücünü kurmak gibi çok büyük, şahane bir siyaset izledi. Bu siyasetin uygulanması için ana unsuru kullandı. Arkadaşlar, bütün bu işler ve hareketler doğruluğu araştırılırsa görülür ki bu büyük, güçlü padişahlar takip ettikleri dış siyasette kendi emelleri, hırsları ve arzularına dayanmışlardır. Büyük ve şahane arzularına dayanmakla beraber iç kuruluşlarını, iç siyasetlerini bu tutkularından doğmuş olan dış siyasetlerine göre düzenlemek zorunda kalmışlardır. Halbuki dış siyaset iç teşkilat ve iç siyasete dayandırılmak mecburiyetindedir. Yani iç teşkilatının dayanamayacağı genişlik derecesinde olmamalıdır. Yoksa hayali dış siyasetler peşinde dolaşanlar dayanma noktalarını kendiliğinden kaybederler. Gerçekten Osmanlı hakanları asıl olan noktayı unuttular. Duyguları ve emelleri üzerine bütün hareketleri ve fiilleri yaptılar. İç teşkilatlarını dış siyasetlerine uydurmak zorunda kalınca aldıkları memleketlerde bütün unsurları, dilleri, dinleri, gelenekleri, her şeyi başka başka olan ve birçok milletlerden ibaret bulunan bu unsurları olduğu gibi korumaya kalkıştılar. Ve onlara bütün bu şeyleri koruyabilecek ayrıcalıklar verdiler. Buna karşın ana unsur uzun seferler yapmakla, zafer meydanlarında ölmekle, zapt olunan memleketlerin kendisini ve halkını beslemekle ve onlara bekçilik etmekle kendi kendini yıpratıyordu. Bununla birlikte millet, ana unsur, kendi evinde, kendi yurdunda ve kendi hayati gereklerini kazanmak için çalışmaktan tamamen mahrum bir halde bulunuyordu. Bu taç sahipleri, yöneticiler, milleti böyle diyar diyar dolaştırmakla onlara kendi yurtlarını düşünmeye izin vermemekle de yetinmiyorlardı. Belki fetihler sonucu elde edilen halkı memnun edebilmek için, sonra yabancıları memnun edebilmek için doğrudan doğruya ana unsurun hukukundan ve hayati ve iktisadi kaynaklarından birçok şeyleri karşılıksız yardım olarak, hediye olarak onlara veriyorlardı. Örneğin Fatih zamanında Cenevizlilere ve Patria'ya verilen ayrıcalıklar ile açılan yol kendisinden sonra daima genişlemiş ve sağlamlaştırılmış bulunuyordu. Bu ayrıcalıklar devletin en kuvvetli, en büyük zamanında gerçekleşmiş oluyordu. Ancak ve ancak bir padişah yardımı karşılıksız sunulan bir destek olmak üzere gerçekleşmiş oluyordu. Hepiniz hatırlayabilirsiniz. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Venediklilerle ticaret anlaşması yapılmıştı. Fakat padişah Venediklilerle ticaret antlaşması yapmayı kendi şerefine ve onuruna aykırı buldu. Zira onun anlayışına göre antlaşma birbirine denk milletler arasında yapılırdı. Halbuki Venedik o zaman Osmanlı Devleti'ne denk olmak şöyle dursun, onun doğrudan doğruya koruması altındaydı. Bundan dolayı padişah böyle bir devletle antlaşma yapamazdı. Ancak ona yardımlarda bulunabilirdi. Ve yardımlarda bulundu. İşte bu yardım kelimesi kapitülasyon kelimesi ile tercüme edilmiştir. Halbuki biliyorsunuz, kapitülasyon kelimesi bir kale içinde kuşatılan korunma gereçlerini ve vasıtalarını kullandıktan sonra teslim olmak zorunda kalanlar hakkında kullanılan bir kelimedir. Buradan kapitülasyonun da asıl sözcük anlamının veya o dönemde 1920'lerdeki, 1923'lerdeki anlamının ne olduğunu da öğrenmiş bulunuyoruz. İşte böyle bir kelimeyi padişahların yardımını tercüme ederken kullanmış bulundular. Bu ufak ayrıntıyı iki noktadan tekrar edeyim. Millet hayati gerekleriyle uğraşmaktan yasaklanmış olarak diyar diyar dolaştırılıyor ve bu yeni diyarların halkları birçok ayrıcalıklara sahip olarak çalışıyordu. Yani fatihler ana unsuru peşine takarak kılıçla fetihler yaparken, kılıç sallarken zapt olunan memleket halkı kazandıkları ayrıcalıklarla sabana yapışıyorlar, toprak üstünde çalışıyorlardı. Arkadaşlar, kılıç ile fetih yapanlar sabanla fetih yapanlara yenilmeye ve sonuçta yerlerini bırakmaya mecburdurlar. Gayet basit. Mustafa Kemal görüyor. Siz savaşalım, savaşalım, savaşalım dersiniz ama çalışmazsanız, verimli çalışmazsanız, üzerinde yaşadığınız topraklardan verim elde edemezsiniz. Endüstriye, ticarete gerekli değeri göstermezseniz, gerekli değeri vermezseniz sonunda ne diyor Mustafa Kemal? Sabanla fetih yapanlara karşı yenilmeye ve sonuçta yerlerini onlara bırakmaya mecburdurlar. Kimler mecbur? Kılıçla fetih yapanlar. Bu kadar basit. Önemli olan fethetmek değil, önemli olan fethettiğin toprağın senin olmasını sağlamak ve de o toprakları verimli halde fetheden kişiler tarafından kullanılmasını sağlamak. Nitekim Osmanlı saltanatı da böyle olmuştur. Bulgarlar, Sırplar, Macarlar, Romenler sabanlarına yapışmışlar, varlıklarını korumuşlar, kuvvetlenmişler. Bizim milletimiz de böyle fatihlerin arkasında serserilik etmiş ve kendi ana yurdunda çalışmamış olmasından dolayı bir gün gelmiş onlara yenilmiştir. Bu bir gerçektir ki tarihin her devrinde ve dünyanın her yerinde böyle gerçekleşmiştir. Örneğin Fransızlar Kanada'da kılıç sallarken oraya İngiliz çiftçisi girmiştir. Bu medeni sabanla kılıç mücadelesinde sonunda muzaffer olan sabandır. Ve Kanada'ya sahip olmuştur. Efendiler, kılıç kullanan kol yorulur, sonunda kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkum olur. Lakin saban kullanan kol gün geçtikçe daha fazla kuvvetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe daha çok toprağa sahip olur. Mustafa Kemal'in düşüncesi net. Kendisi bir asker olmasına rağmen kalemin kılıçtan daha keskin olduğunu, daha sonuç alıcı olduğunu orada da gösteriyor. Önemli olan yaşadığınız yer değil, yaşadığınız yeri nasıl bayındır hale getirdiğiniz, yaşadığınız topraktan nasıl verim aldığınız, kendi halkınızı nasıl doyurduğunuz, elde etmiş olduğunuz geliri nasıl adaletli dağıttığınızdır. Zaten İzmir İktisat Kongresi'nde amaçları bunlardır. Konuşmanın ilerleyen bölümlerinde de zaten siz de görmüş olacaksınız. Devam edelim. Efendiler, Osmanlı fatihleri, hakanları, istilacıları ana unsur ile beraber sabanın önünde yenilip çekilmeye başladıktan sonra asıl felaketlerin büyüğü başladı. Sırf şahane bir insan, ihsan olarak yabancılara verilmiş olan ve özel olan karşılıksız yardım, memleket içindeki Müslüman olmayan unsurlara verilmiş olan her şey kazanılmış hak olarak anlaşıldı. Fakat yabancılar yalnız bu hukuku korumak ile de yetinmediler. Belki her gün onları biraz daha arttırmak için çareler aradılar ve buldular. İç unsurlar korumaya güçlerinin yettiği iç teşkilatlarına dayanarak dışarının daima kışkırtmasına ve yardımına sığınarak devletin ve asli unsurunun yok edilmesiyle siyasi bir varlık olmak için çalışmaktan geri durmadılar. Yabancılar bir taraftan iç unsurları kışkırtıyorlardı, diğer taraftan da kendileri Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışıyorlar ve her karışmada da yine devlet ve milletin aleyhine olmak üzere yeni yeni bir takım ayrıcalıklar, haklar alıyorlardı. Bu devamlı problemler altında zaten fakir düşmüş olan ana yurtta ana unsur devlete verebilecek parayı güç hazırlıyordu. Halbuki tac sahipleri yöneticiler, saraylar, babaaliler mutlaka büyük gösterişe, şana sahip olabilmek için, onu devam ettirebilmek, zevk ve tutkularını sağlayabilmek için her ne pahasına olursa olsun bu parayı hazırlamak çaresine düşmüşlerdir. Çok ilginç değil mi? Halk ne yaparsa yapsın bir şekilde sarayı beslemek zorunda. Benim aklıma işin açığı 2018 yılında da yapılan saraylar, saraylarda oturanlar ve onları bir şekilde beslemek zorunda olan halk, yani bizler geldi. Çok ilginç. Devam edelim. O çareler de borçlanmalar oldu. O kadar çok borçlanmalar yapıyorlardı, o kadar kötü şartlar içinde borçlanmalar yapıyorlardı ki bunların faizleri de ödenemedi. En sonunda bir gün Osmanlı devletinin iflasına karar verdiler. Maliye işleri hemen kontrol altına alınmış ve başımıza genel borçlar belası, yani düyun-u umumiye dediğimiz olay çökmüş bulunuyordu. 2018 yılı Türkiye'sini hatırlattı mı size de? Efendiler, milletin uğramış olduğu bu üzücü durumun, bu düşkünlüğün sebeplerini arayacak olursak, bunu doğrudan doğruya devlet kavramında buluyoruz. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti şahsi saltanat ve son 5-10 yıl içinde de meşruti saltanat ilkesine dayanarak hükümet idare ediyordu. Arkadaşlar, şahsi saltanatta her konuya tac sahiplerinin arzusu, iradesi ve amacı hakimdir. Söz konusu olan yalnız odur. Milletin amaçları, arzuları, ihtiyaçları söz konusu olmaktan çok uzaktır. Bütün millet istekleri ve dileklerini bırakmış bulunuyordu. Çünkü taç sahipleri kendilerini Allah tarafından gönderilmiş bir kişi sayarlardı. Toplanak Allah diyen seçmenleri vardı. En son 24 Haziran seçimleri öncesinde malum partiye ve malum kişiye oy verenlerin. Yani 100 yıl önce ne olmuşsa 2018 Türkiye'sinde de yaklaşık aynı şeyler oluyor gibi görünüyor. Devam edelim. Çünkü taç sahipleri ne diyor? Kendilerini Allah tarafından gönderilmiş bir kişi sayarlardı. Bir de onların etrafını alan çıkarcılar vardı. Onlar da padişahların fikirleri ve anlayışlarıyla dolu olarak ve padişahın bu arzusunu bir kutsal, bir Kur'an gereği gibi herkese kabul ettirirlerdi. Bu gayet koyu ve sürekli etkilemeler karşısında gerçekten bir gün bütün halk bu arzu ve iradelerin yapılması gereken ve kayıtsız şartsız gereken kutsal emirler gibi olduğuna inanmış olurlardı. Böyle idare ve hakimiyete rıza gösteren bir milletin sonu elbette felakettir, elbette uğursuzluktur. Padişahın şahsi isteklerini sanki halkın istekleri gibi düşünmek ve ele almak, padişahın etrafındakilerinin yani kraldan çok kralcı olanların, yani dal kavukların, yani sarayda yaşayanların her şeyi toz pembe gösterip, her şeyi çok güzel gösterip, bak biz böyle diyoruz, böyle olacak deyip halkın cebindeki paraya göz koymalarının sonunda eğer halk bir şey demiyorsa ne diyor? Böyle idare ve hakimiyete rıza gösteren bir milletin sonu elbette felakettir, elbette uğursuzluktur. 2018 yılında hükümetin almış olduğu yanlış ekonomik kararlara karşı sesini çıkarmayan halkın sonu da elbette felaket, elbette uğursuzluk olmayacak mıdır diye soranlar olabilir. Devam edelim. Arkadaşlar, son anlattığım noktada artık Osmanlı Devleti gerçekte ve fiili olarak bağımsızlıktan mahrum bir duruma getirilmişti. Gerçekten bir devlet ki kendi halkına koyduğu bir vergiyi yabancılara koyamaz. Gümrük uygulamalarını, vergilerini memleketin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten yasaklıdır. Gümrük Birliği'ni mi hatırlasak acaba? Ve bir devlet ki fazla olarak yabancılar üzerinde yargı hakkını uygulamaktan mahrumdur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denilemez. Devletin ve milletin hayatına yapılan müdahaleler yalnız bu kadar değil, daha fazlaydı. Doğrudan doğruya milletin hayatını devam ettirmesi için gerekli olanlardan, örneğin tren yapmak için, örneğin fabrika kurmak için, örneğin her şeyi yapmak için devlet serbest değildi. Mutlaka dışarıdan karışmalar vardı. Bundan dolayı hayatını sürdürmekten alıkoyulan bir devlet bağımsız olabilir mi? Söylediğim gibi gerçekte devlet istiklalini çoktan kaybetmişti. Osmanlı ülkesi yabancıların serbest bir sömürgesinden başka bir şey değildi. ve Osmanlı halkı içindeki Türk milleti de tamamen esir duruma getirilmişti. Bu sonuç, söylediğim gibi, milletin kendi iradesine ve kendi hakimiyetine sahip bulunamamasından ve bu irade ve hakimiyetin şunun bunun elinde kullanıla gelmiş olmasından ileri geliyor. O halde kesinlikle diyebiliriz ki biz milli bir devir yaşamıyorduk ve milli bir tarihe de sahip bulunmuyorduk. Örneğin Osmanlı tarihi baştan sona hakanların, padişahların, kişilerin, en sonunda zümrelerin hal ve hareketini kaydeden bir destandan başka bir şey değildir. Geçmişin, yüzyılların elimize tarih diye uzattığı kitabın mahiyeti bundan ibarettir. Arkadaşlar, milletin hakimiyetine sahip olmaması yüzünden girdiği dünya savaşından, kıymetli evlatlarımızdan oluşmuş kahraman ordularımızın Galicia'da, Romanya ve Makedonya'da, Kafkas dağlarında, Sina çöllerinde uğramış olduğu eziyetleri hatırlatmaya gerek görülecek kadar zaman geçmemiştir. En sonunda bu dünya savaşının uğursuz sonucu da hepinizin bilgisi dahilindedir. Özellikle Mondros mütarekesiyle açılan ateşkes devrinin görüntüsü bir an için tekrar düşünmüş olursanız göreceksiniz ki baştan sona bir dağılma görüntüsünden başka bir şey değildi. Devletler her türlü anlaşmalardan ve insani ve medeni haklardan sıyrılarak memleketimizin en kıymetli ve en verimli yerlerini çiğnediler. İzmir'i, Bursa'yı, Eskişehir'i ta Sakarya'ya kadar, sonra bütün Adana ve çevresini ve Trakya'yı, İstanbul'u, en saygın yerlerimizi çiğnediler. Fakat düşmanların bu hareket şeklinden daha üzücü ve acıklı ve daha çok üzülmeye değer olan bir nokta varsa o da bu memleketin yüzyıllarca başında bulunan ve bu devletin irade ve hakimiyetini kullanan insanların dahi düşman saflarına geçmiş olmasıdır. Ve arkadaşlar, biliyorsunuz bu düşmanlar, yani iç düşmanlar, dış düşmanların yapamadığı ve yapmaya gücünün yetemeyeceği kötü ve acıklı yeme hareketlerinde kararsızlık göstermemişlerdir. Dış düşman kuvvetleri saydığım saygın vatan topraklarında bulunurken padişahın iradesiyle çıkarttığı fetvalarla ve hilafet ordularıyla bu suçsuz millet şurada burada alçaltılıyor ve aldatılıyordu. Gerçekten vatanımızın şurasında burasında isyanlar başlamıştı. Zaten çoktan beri manen ve fiilen istiklalinden mahrum bırakılmış olan Osmanlı Devleti'nin tükenmesinde başarı meydana gelmişti. Osmanlı Devleti tamamen bitmişti. Fakat düşmanlarımız aynı zamanda Osmanlı Devleti'ni de kuran Türk milletinin de asli unsurunun da bu memleketin gerçek halkının da yok ve çökmüş olduğunu zannettiler. İşte bunda çok aldandılar. Osmanlı Devleti ve Osmanlı Devleti gibi pek çok devlet kurmuş olan Türk milleti yok olmamıştır. Tersine, hayatına vurulan bu darbelerden dış düşmanların ve iç düşmanların bu acı ve nefret edilecek darbelerinden birdenbire bütün açık gözlülüğünü, bütün uyanıklığını takındı ve hayatını, şerefini, namusunu kurtarmak için tam bir kararlılıkla başını kaldırdı. Birlikte ve birbirine dayanarak ortaya atıldı. İşte milletimiz o dakikadan itibaren milli devreye girdi. Halk devresinin başlangıcına girdi. Millet bu noktanın başladığı gün kendisini hedefe ulaştıran yolların ve bizzat hedefin bulunduğu ufukların karanlıklar içinde bulunduğunu hepimiz hatırlarız. Fakat bu hal milletimizi ümitsizliğe düşürmedi. Tam bir kararlılık ile kutsal hedefe adımlarını attım. Efendiler, milletimiz kesin kurtuluşa ve gerçek kurtuluşa sahip olabilmek için iki ilkeye dayanmanın farz ve şart olduğunu anladı. Büyük ve açık kanaatlerle anladı. O ilkelerden birincisi, Misak-ı Milli'nin ifade ettiği mananın ruhudur. İkincisi, anayasamızın belirlediği değiştirilemez gerçeklerdir. Biliyorsunuz ki Misak-ı Milli, milletin tam istiklalini sağlayan ve bunu sağlayabilmek için ekonomisinin de gelişmesini engel olan bütün sebepleri bir daha ve kesinlikle geri gelmemek üzere kaldıran bir yöntemdir. Anayasada Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı Devleti'nin öldüğünü idrak ve ifade var olduğunu ilan eden bir kanundur. Ve bu devletin hayatının da kayıtsız şartsız milletin yetkisinde kalabilmesi için halkın bizzat kendi alın yazısını idare etmesi esasını şart kılan bir kanundur. Artık Türkiye halkı için tek temsilci, yasama ve yürütme yetkisini almış olan kendi meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Hani şimdi hiçbir önemi kalmayan meclis. Meclisin neden geldiğini işte anlıyoruz. Karar alma mekanizması eğer tek kişi olursa o ülke yönetilemez. O ülkenin halkının mutlu olması mümkün olamaz. O yüzden kararlar bir mecliste bir çoğunlukla bir genel kabul ile alınmalıdır. Maalesef ve ne yazık ki şu anda bu durum Türkiye'de ortadan kalkmıştır. Yazık. Artık Türkiye halkı için tek temsilci, yasama ve yürütme yetkisini almış olan kendi meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diyen bir kanundur ve Babali hükümeti yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini koyan kanundur. Efendiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bunun hükümetinin milletten aldığı yetki tam bir istiklal ve kayıtsız şartsız milli hakimiyet ilkelerine dayanarak memleketi bayındır yapmak ve milleti zengin, rahat ve mutlu etmekten ibarettir. Hedef neymiş? Memleketi bayındır yapmak ve milleti zengin. Bakın, yöneticiyiz değil, belirli bir kesimi değil. Milleti zengin etmek, rahat ve mutlu etmek. Böyle olmakla beraber anayasa bir özel madde ile meclisin görevini de açıklar. O görevler ki doğrudan doğruya milletin hukuk ve yetkisi iken yüzyıllarca şunun bunun elinde kalmıştır. Artık bu hukuk ve yetkinin hiçbir neden ve şekilde hiçbir makama ve kişiye bırakılamayacağını kesinlikle ifade etmek için özel bir madde koymuştur. Keşke 1982 anayasasına da böyle bir madde konulsaydı da şimdi yapmış olduğumuz, daha doğrusu 16 Nisan referandumuyla yapılmış olan anayasa değişikliği olmasaydı. Devam edelim. Efendiler, milletimizin bu iki ilkeye dayanarak çalışmaya başladığı günden bugüne kadar geçen zaman çok zaman değildir. 3,5-4 seneden ibarettir. Fakat milletimizin kazandığı başarı ve zafer bu 3,5-4 seneye sığamayacak kadar çoktur. Taşkındır, coşkundur, yüksektir, kuvvetlidir. Gerçekten o hükümdar buyruklarıyla, hilafet ordularıyla ve bin türlü kışkırtmalar ve yalanlarla meydana getirilen isyanların tamamı bastırılmıştır. Millet tüfeksiz, topsuz, her türlü malzemesiz ve parasız bulunduğu bir zamanda yeniden dünyanın en kuvvetli ve en muazzam ordusunu kurmaya güç yetiştirmiştir. Ve bu ordu daha henüz kurulma durumundayken birinci İnönü, ikinci İnönü, Sakarya meydan savaşlarını ve zaferlerini kazanmıştır. Ve en sonunda bütün dünyayı hayretlerde bırakan, bütün dünyayı ister istemez övgülerine sevk eden en son zaferi tam bir şiddet ve başarıyla kazanıp topraklarımızı ve kutsal vatanımızı çiğneyen düşman ordularını bire kadar yok etmiştir. Fakat efendiler, tam bağımsızlık için şu kural vardır. Milli hakimiyet için bir kanun vardır diyoruz. Bugün de büyük bir zaferin gerçekleştirici etkenleri ve yapanları olduğumuzu söylüyoruz. Bu noktada çok kesin olan bir gerçeği hep beraber tekrar etmek zorundayız.